Ayrım 4, sayfa 29. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Paşa'nın gizli karargahı. 30 Ekim 1918, Mondros Teslimiyet Anlaşması sonrası, 7 düvelin askerleri artık görülmeye başlamıştı. Beyoğlu Caddesi'nde sıram sıram emperyalizmin 7 düvelin bayrakları çatılardan aşağılara sarkmakta. Azınlıklardan çoğu sokaklarda şen, şakrak ve sarhoş. İstanbul artık Konstantinopolis avazeleri yükselmekte. Emperyalizmin işbirlikçisi bir kısım matbuat, gazeteler işgali övmekteler. Ama hiç vakit geçmemiştir. Milliyetçi gazeteler parasızlıktan eskimiş makinelerde basılmakta ve her şeyi göze alarak milliyetçi makaleler çıkmakta. İstanbul'un Türk mahalleleri kederli ve suskun. Türk evlerinde sayısız cephelerde şehit düşmüşlerin fotoğrafları ve ninelerinin dizlerindeki şehit çocukları, gazi çocukları. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da teşkilatlanmaktaydı. Zamanın sadrazamı Damat Ferit, bütün vatanseverleri İngilizlerin kurdurduğu Nemrut Paşa Harp Divanı'nda tevkif ettirip harbiye nezareti içindeki Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine koyduruyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın gizli karargahı Beyoğlu Havva sokaktaydı. Diyarbakır'dan bir heyet gelmişti. Yüzbaşı Dayı Maksut İstanbul'da kuş uçsa haber alırdı. Onlarla temasa geçti. Heyet Mustafa Kemal ile görüşmek istiyordu. Yüzbaşı Dayı Maksut heyeti Mustafa Kemal Paşa'ya götürdü. Gece vaktiydi. Gizlice gittiler. Çünkü itilaf devletlerinin istihbaratlarının takipleri vardı. Heyet Mustafa Kemal Paşa ile uzun uzun konuştu ve sonunda sizin emrinizdeyiz demişlerdi. Ertesi gün Cağaloğlu'ndaki Kürt Teali Cemiyeti'nin binasına gittiler. Orada onlarla tartışıyorlardı. Onlara siz bölücülük yapıyorsunuz dediler diye aralarında çatışma çıkmıştı. Kürt tealicileri İngilizler desteklemekteydi. Ertesi gün o heyeti aramışlardı ama bulamadılar. Zaman geçecekti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu yollarındaydı ve kuvva artık teşkilatlanmaktaydı. Yüzbaşı Süleyman Sururi, Rıza, Zühtü Şakir, Alaşehir'e vardılar. Orada 17. Kolordu Komutanı Miralay Bekir Sami Bey ile buluştular. Salih Efe artık kuvva olduğundan keyiflenmişti. Heyet Alaşehirlilerle bir toplantı yaptı. Direnmek icap ettiğini Alaşehirlilere anlattılar. Salih Efe'nin gözü birisini tutmamıştı. Mavzirinin tetiğiyle oynamaya başladı. Konuşmaktaydılar. Eşraftan birisi peki teşkilatlanalım ama buna İstanbul'daki hükümetimiz ne der diye çıkıştı. Salih Efe öfkelendi ve lan senin hükümetin mi kalmış? Senin hükümetin İngiliz'in 7 düvelin kucağına oturmuş. İstersen sen de otur. Amma ve lakin derken yine mavzirinin tetiğiyle oynamaya başladı. O yöreler Salih Efe'yi bilirlerdi. Eli tetiğe gitti mi karşısındaki öteki yanı boylardı. Miralay Bekir Sami Salih Efe'ye yapma der gibi bir işaret yaptı. Toplantı sonunda Alaşehir kuvvası da artık kurulacaktı. Anadolu uyanacaktı. Mustafa Kemal Paşa başlarında olacaktı. Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilali destanı zamanları başlayacaktı. Mülazım Seyfi Salih Efe ile birlikte bir düşman birliğini basmaya gidiyordu. Yolda Ege dağlarındaki Gökçen Efe'nin şehit olduğu haberini bir köyde aldılar. Ödemişli Gökçen Efe öyle bir dövülmüştü ki şehit düşene kadar sayınız ki bir destan yazmıştı. Urfa'dan Antep'e sonra Adana'dan Ege'ye milli mücadele ve Anadolu ihtilali ateşi. Söndüremediler, yenemediler. Onlar kuvvacılar, onlar ki karıncalar kadar çoktular. İhanetleri de gördüler ve emperyalizmi. Ama yendiler. Yüzbaşı Şerafettin. Türk bayrakları inmişti. Çatılardan aşağılara kadar sarkıtılan 7 düvel bayrakları. Vatan satı gibi İstanbul'da esaret zamanlarını yaşamaktaydı. Şişli'de Mustafa Kemal Paşa'nın evinin karşısındaki Ethem Paşa konağı, İtalyan işgal komutanı Kolonel Roletto'ya verildi. Bahçe kapısının girişinde kocaman bir İtalyan bayrağı, son cephelerin, son savaş subaylarının iç ceplerinde katlanmış Türk bayrağı. Süvari yüzbaşı Şerafettin, Mustafa Kemal Paşa'nın evinin önünde Mustafa Kemal Paşa'ya rapor getiren yüzbaşı dayı Maksut'un çıkmasını beklerken İtalyan bayrağına hınçla bakmaktaydı. Birden koluna dayı Maksut yapıştı. Yüzbaşı Şerafettin irkildi. Düşman zamanıydı. Elini silahına götürürken derin bir öfkeden uyanmışçasına, "Eğer bir gün şu cebimdeki bayrağın daha büyüğünü göndere çekmezsem açık gider gözüm, yanarım cephelerdeki hayatımıza." Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da kurduğu teşkilat genişliyordu. Jandarma yüzbaşısı Giritli Enver ve topçu binbaşı Muhlis, İttihat ve Terakki'nin güçlü ismi Kara Kemal Bey'den aldıkları talimatla yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü'yü buldular. Biraz cephelerden söz edildi. Yenibahçeli Şükrü, Giritli Enver ve binbaşı Muhlis'in niyetini anladı. "Şimdi önce yemin, usulen, artık Mustafa Kemal Paşa emrindeyiz, sonrasını bilemem." Gece Doktor Fahri, dayı Maksut da dahil olmak üzere toplandılar ve yeminler edildi. Muhlis ve Giritli Enver teşkilata dahil olmuşlardı. Çok geçmeden damat Ferit'in İngilizlerin isteğiyle kurdurduğu Nemrut Paşa Harp Divanı büyük teşkilata başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinde masasının üzerinde gazeteler duruyordu. Yaver Cevat Abbas, yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü ile beraberindekilerin geldiklerini söylemiş ve onları toplantı odasına almıştı. Mustafa Kemal Paşa, İtilaf devletlerini öven yazıları gösterdi. "Bunlar bir zaman gelecek, bu ahlak düşkün halleriyle ortalıkta kalacaklar. Memleketin kıymetli evlatlarına karşı aldıkları bu vaziyeti acaba tarih kaydetmeyecek mi?" Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, Gebze Boğazı ile Kocaeli'ndeki durumu ve Kocaeli teşkilatlanmasındaki son vaziyeti anlattı ve toplantı bitmişti. Cephe arkadaşları. Esirşehir İstanbul geceleri sokaklarının başlarında soluk fener ışıkları ve limanda ışıklı işgal donanması. Ertesi sabah Kadıköy rıhtımındaki ve öteki sahillerdeki martılar bile Türk'ün esaret zamanını kederine katılmış ve susmuşlardı. Limanda martı çığlıkları yoktu artık. Teslimiyet zamanı işkencesinin ilk günleri, ilk saatleri. Suskun ama öfkesi iç dünyasında volkan gibi Türkler, cephelerden dönen savaş subayları Mehmetçikler. Galata Köprüsü başındaki Cen Yukrahathanesi'nde savaş subayları oturmuşlardı. Limana baktılar, biraz sonra kapıdan yüzbaşı Selahattin girdi. İri yapılı, burma bıyıklı bir yiğit zabitti. Eski cephe arkadaşları ile kucaklaştılar, biraz sonra Doktor Sırrı da onlara katıldı. Gece Moda'da bir arkadaşında kalmıştı. Moda sokaklarında beyaz şapkalı İngiliz bahriyelilerinin dolaştıklarını içi yanarak anlattı. Savaş subaylarının oturdukları masanın biraz ilerisinde İstanbul'un namlı bıçkınlarından Şeref limana hınçla bakmaktaydı. Galata'dan sabahtan sarhoş olmaya başlamış azınlıklardan birkaçı geçmekteydi. Cen Yukrahathanesi'nin camına yaklaştılar, içeriye baktılar ve gülüştüler. Kırmızı Trablus kuşaklı bıçkın Şeref'in yerinden kalkması ile gülüşmekte olanların üzerine yürümesi kaç saniye sürmüştü? Önce namlı bıçkın sesi, "Eyt!" ve sonra yere kapaklanan birkaç şımarık azınlık. Galata komiserliğinden bir polis aldığı emir uyarınca bıçkın Şeref'i tutmak istedi. Yüzbaşı Selahattin davrandı, dışarı çıktı, komiserin kolunu tuttu. "Yavaş ol, dokunma" derken cepheden emir verir gibiydi. Komiser yüzbaşı Selahattin'e baktı. "Bize o tut emrini verenlerin" dedi. Ve okkalı bir İstanbul sövmesi, mahzun ve mahcup yürüdü gitti. Yine işgal işkencesi günlerinden biriydi. Doktor Adnan adı var, gazeteci Ahmet Emin Yalman ve Yakup Kadri Bey, Kara Osmanoğlu, Sirkeci'den faytonla geçiyorlardı. Bir İngiliz trafik polisi önlerini kesti, faytonu durdurdu. Ahmet Emin Bey faytondan indi, bir şeyler söylemek istedi, İngiliz trafik polisi bağırdı. "Bir Türk Büyük Britanya ordusunun erkanına, yani mensubuna, ne cüretle hitap edebilir?" O zamanlar İngiltere'ye Büyük Britanya'da denilirdi. Türk'ün esaret zamanları altında gördüğü işkencenin bir sahnesiydi bu. Dipnot. Fadil Rıfkı Atay Bornova'da Son Gece başlıklı bir yazısında şöyle anlatır yaşananları. Makedonya ve Balkan Türkleri yine cinayetle boğuşuyor. Her Türk uşak milletlere sırasıyla hürriyetini, malını, toprağını ve ocağını vermeye mahkumdur. Ve işte başka satırlar. Geçtiğimiz ve geçemediğimiz, gördüğümüz ve göremediğimiz harabelere gideriz. Şehir ve köylerin enkazı arasında kesilen anaların yalın ayak çocuklarıyla, yanan çocukların analarıyla konuşunuz. Anadolu faciası. Taylan Sorgun. Başımız gidecekse. Son cephelerden dönen son savaş subayları Esirşehir İstanbul'daki evlerinde kaç yıldır göremedikleri anneleri, babaları, eşleri ve çocukları ile uzun savaş zamanlarının hasretlerinin sonuna gelmişlerdi. Kanal Savaşı'ndan Irak'a, oradan başka cephelere, Galicia, Kafkas, Suriye, Filistin, Balkan cephelerine koşmuşlardı. Çanakkale hatıraları o cephelerin içindeydi. Türk İmparatorluğu bu destan savaşları hatıraları ile baş başa kalmaktaydı. Yüzbaşı Selahattin son cepheden evine dönmüştü. Akşam üzeri mahalle çocukları köşede oturmuşlardı. Her mahallenin çocuklarının başında bir çocuk olurdu. Köşede oturmuş çocukların başı bir anda arkadaşlarına askerce emir verdi. Hepsi selamı durdular. Yüzbaşı Selahattin anlamıştı. Çocukları cephedeymiş gibi teftiş etti, gözleri dolmuştu. İleri gazetesi sahibi Celal Nuri sabahın erken saatinde çok zaman önce tanıdığı Yüzbaşı Dayı Maksut'a gitti. Piyade Yüzbaşı Emin Ali, Doktor Fahri, Yüzbaşı Eczacı Celal, Nuri'nin gelişiyle sohbetlerini kestiler. Çünkü Sadrazam Damat Ferit'in büyük tevkifata başlayacağını haber almışlardı. İleri gazetesi sahibi Celal Nuri'ye millici deniliyordu, lakabı oydu. Yüzbaşı Dayı Maksut Celal Nuri'nin de tevkifat edileceğini öğrenmişti. Celal Bey, kötüsü gelmekte, galiba tevkifiniz olacak. Celal Nuri bir sigara yaktı, gülümsedi, oturduğu koltukta dikildi. Kötüsü gelsin, memleket işgal olunurken bizim başımızla gidecekse varsın gitsin, memleket başımızdan mühimdir. İttihat ve Terakki'nin katibi mesulliğine kadar yükselmiş olan Mithat Şükrü Bey'e Dayı Maksut o gece bir haber ulaştırdı. Gece vakit geç Mithat Şükrü Bey Yüzbaşı Dayı Maksut'a durumu sordu. Dayı Maksut, büyük tevkifat başlayacakmış, adınız geçmekte. İstanbul'dan ayrılmanız hayırlı olacak. Lakin Mustafa Kemal Paşa da sizi görmek ister, bu gece bekliyor. Mithat Şükrü Bey acele giyindi, kolt tabancasını iç cebine yerleştirdi. Çıktılar ve gece yarısı Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki öteki karargahındaydılar. Mustafa Kemal Paşa cephelerden İstanbul'a dönüşünde Mithat Şükrü Bey de misafir olurdu. Biraz durumu konuştular. Mustafa Kemal Paşa Dayı Maksut'un yüzüne haberi var mı der gibi baktı. Dayı Maksut var işaretini verince Mustafa Kemal Paşa, Mithat Bey tevkifiniz olacak. ''Bilirim umursamazsınız ama hemen söyleyeyim ki bir gün hesaplar sorulur.'' Mithat Şükrü Bey Paşa'm, arkadaşlarla konuştuk. Bizlerin tevkifatı hiç mühim bir mesele değil. Şimdi herkes sizin çıkışınızı beklemekte. Tarih şimdi sizden vazife beklemekte.'' Gece geç saatlere kadar konuştular. Gitme vakti gelmişti. Odada bulunan Doktor Fahri dışarıya çıktı. Köşede bekleyen balıkçı Salih Reis'ten tehlike yok işaretini alınca döndü. Tam çıkacaklardı Mithat Şükrü, ''Paşam taliniz açık olsun, ne günler gördük, bunu da görürüz.'' ve vedalaştılar. Sevdaya vakit yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Teşkilatı'nın Kasımpaşa merkezinde gece toplantı vardı. Çengelköy Askerlik Şubesi Komutanı Binbaşı Cemal de çağrılmıştı. Yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü Gebze'deki vaziyeti anlatırken Binbaşı Cemal Dayı Maksut'a ''Bizim şubenin deposunda Alman mavzerleri var, saklatmıştım, onları ne yapmak lazım?'' Yeni mavzer sözünü duyan Yeni Bahçeli birden keyiflendi. Dayı Maksut balıkçı Salih Reis'e ''Sen, Kehribar, Deli Ömer gidip alın.'' Binbaşı Cemal Kehribar'ı sordu. Doktor Fahri ''İstanbul'un bıçkınıydı lakin şimdi teşkilattadır.'' Balıkçı Salih Reis ertesi akşam silahları Gebze'ye ulaştırmak için yola düşmüştü bile. Teğmen Nuri son cepheye yetişmişti. Mondros imzalanınca İstanbul'a dönenlerdendi. Yeni vazife bekliyordu. Teğmen Faruk'la Beyoğlu'na çıkmış bir takibe gitmeye hazırlanmaktaydılar. Teğmen Nuri çatılardan aşağılara sarkan işgal devletleri bayraklarına baktı. Eli hınçla silahına gitti. Teğmen Faruk şimdi dur, vakti gelecek. Teğmen Nuri namus sözüdür. Teğmen Nuri Erenköy'de Doktor Fahri'nin komşularındandı. Yanlarındaki komşularının kızı Teğmen Nuri'ye gönlünü kaptırmıştı. Bir gece Doktor Fahri'nin evinde bahis açıldı. Nuri'nin annesinin gönlünde onların izdivaçları yatıyordu. Teğmen Nuri dinledi, sonra Doktor Fahri Bey'e baktı ve annesine döndü. Vaktimiz yok ana, hiç vaktimiz olmayacak bizim sevdalara. İşte Fahri Bey de bilir vaziyeti, hiç vakit olmayacak ana. Sonra Beyoğlu'ndaki namus sözünden bahsetti. Bu söz varken sevdaya vakit mi kalır ki? Doktor Fahri Bey'in gözleri dolmuştu. Bütün savaş subayları sevdaya vakit yok diyorlardı, sözleşmişler gibi. Mondros zamanı, Esirşehir İstanbul, soğuk kış geceleri zamanı, Beyoğlu'nun kulüpleri şenlikli, esir Türk mahalleleri suskun, kederli, limanda düşman donanması. Cümle devletler basmışlar İstanbul'u da kabus gibi çökmüşler. Türk evlerinde bilmem hangi cephede meçhul kabirlerinde kalmış askerler ve subayların geçmiş hatıraları. Sevdalıların işledikleri mendiller kim bilir nasıl sevdalar taşımıştı. Öyle diyordu piyade yüzbaşı Şevket o geceki sohbette. Yüzbaşı dayı maksut eczacı Celal'in yüzüne baktı. Sevdalara da vakit olmadı, gönlünce yaşamaya da, cephelerde dolaştı. Çoğu çocuklarının büyüdüklerini bile göremediler. Turan demiştik, hani zümrütü anka kuşu, yakalayamadık. Yedi düvel parçalamak için bizi saldırdı ki tarifi mümkün değil. Lakin hakkını verdik cümlemiz cephelerin. Vurulduk, vuruldukça öfkelendik. Düğüne gider gibi vuruştu herkes. Yüz döndürülmedi cephelere. Teğmen Faruk yeni cepheler bir olsa diye söylendi kendi kendine. Yüzbaşı Celal olacak, yeni cepheler ve muhakkak. Esir şehrin bir gecesini daha böyle geçirdiler. Yüzbaşı Celal'in öfkesi. İstanbul'da esirlik zamanlarında yedi düvel bandoları çalarken Aslı Türk, Nesli Türk mahallelerinin derin sükutu yaşanıyordu. Yedi düvel bandolarının seslerinin verdiği muazzam azapların tarifi mümkün değildi. Son cephelerin, son savaş askerleri ruhlarında esen isyanların büyük girdaplarını yaşamaktaydılar. Caddelerde yedi düvel bandoları çalarken evlerinde yeni cephelerin hayalleri içindeydiler. Velakin nasıl olacaktı da yeni cepheler açılacaktı? Hayaller cevapsızdı. Beyazıt'taki büyük kemerli kapı, kemerin üzerindeki altınla yazılmış Daire-i Umuru Askeriye. Kemerli kapının altın yazıları bile sanki kararmıştı. Altından artık yedi düvel işgal subayları da gidip gelmekteydi. Esirlik zamanlarının derin sükutu. Kapıdan girince büyük meydandaki Türk subaylar birden sert topu kuruşları ile selama durdular. Mustafa Kemal Paşa geliyordu. Üzerinde vücudunu sarmış büyük üniforması vardı. Sol göğüs cebinin üstünde Çanakkale madalyası. Yaveri Cevat Abbas biraz geride yürümekteydi. Onun arkasında gizli teşkilattan Yüzbaşı Dayı Maksut ve Yüzbaşı Eczacı Celal. Kapıya doğru gelmekte olan işgal subayları birden durdular. Yüzbaşı Celal'e Fransızca, ''Bu Mustafa Kemal Paşa değil mi?'' Yüzbaşı Celal Fransızca, ''Evet odur.'' diye meraklarını giderdi. Öteki işgal subayı Yüzbaşı Celal'e Çanakkale'yi kastederek, ''Gitmiştik, şimdi döndük.'' Yüzbaşı Celal bütün öfkesiyle cevapladı. ''Döndünüz, lakin eğer o şimdi buradaysa yine gidersiniz.'' İşgal subayları bu sert cevabı beklemiyor olmalıydılar. İşgalci idiler. Şaşkınlıkla yürüyüp gittiler. Yüzbaşı dayı Maksut arkalarından hınçla baktı. Bunu başka yerde söyleselerdi çekip vururdum. Celal onun da zamanı gelir diyerek dayı Maksut'u yatıştırdı. Damat Ferit sadrazamlık koltuğuna oturunca büyük tevkifatı başlatmıştı. Bütün İttihat ve Terakkileri gelenleri milliciler, aynı dünyanın insanları olan millici aydınlar, yazarlar. İngilizlerin kurdurduğu Nemrut Paşa Divanı örfisindeki tevkif edilerek Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine konulmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa o eski arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.